Ayrım 4.
Daha sonra herkes köyü terk edeceğini, ülkesine döneceğini düşünüyor, bunu bekliyordu. Yavaşça bu beklentileri o da sezinlemeye başladı. Signora Leone, gitmeden önce benimle köyüme, Trapani'ye gelmelisin. Sana oradaki matem alayını göstermeliyim. İrlanda'ya göndüğünde anlatırsın demişti. Paola ve Gianna da memleketine döneceği için ona büyük bir tabak yapmışlar. İrlanda'daki bütün meyveleri koyarsın. Tabağa baktıkça Anuttia'da geçirdiğin onca yılı hatırlarsın. Demek ki herkes gitmesini bekliyordu. Oysa Signora'nın gidecek bir ülkesi kalmamıştı. Buradan ayrılmak istemiyordu. 50 yaşlarındaydı. Oysa geldiğinde daha 30 yaşında yoktu. Anuttia'da ölmek istiyordu. Bir gün bu kilisenin çanının kendi cenazesinde de çalmasını istiyordu. Bu iş için şimdiden para biriktirmiş, ufak, oymalı, tahta bir kutuya saklamıştı bir de. Gideceği imaları ne kadar bariz de olsa, fikir vermek isteyenler ne kadar hevesli de olsa aldırmadı. Gabriella evine gelinceye dek. Gabriella simsiyah giysilerle piazzayı geçti. Matevi yüz ifadelerine yerleşmiş, onu iyice yaşlandırmıştı. Bugüne dek Signora'nın evine hiç ayak basmamıştı. Gelmesini bekleyen biri varmış gibi kapıyı vurdu. Signora kanuğunu rahat ettirmeye çalışarak telaşla meyve suyu, su ve teneke kutudan bisküvi ikram etti. Sonra yerine oturup beklemeye başladı. Gabriella iki küçük odayı gezdi, yatağın üstünde duran şehir adları işlenmiş yorganları elledi. ''Harika bir yorgan Signora'' dedi. ''Çok naziksiniz Signora Gabriella.'' Uzun bir sessizlik oldu. Sonra Gabriella, ''Memleketinize geri dönmeyecek misiniz?'' diye sordu. Signora sadece, ''Geri dönecek kimsem yok ki.'' dedi. ''Ama burada da kimseniz yok. Kalmak isteyeceğiniz kimse yok. Artık kalmadı.'' Gabriella da Signora kadar açık sözlüydü. Signora başıyla onayladı. ''İrlanda'da hiç kimsem yok, Signora Gabriella. Buraya geldiğimde genç bir kızdım. Şimdi ise orta yaşlı, yaşlanmakta olan bir kadınım. Kalmayı düşünüyordum. Göz göze geldiler. Bu köyde hiç arkadaşınız yok. Buna hayat denmez, Signora. İrlanda'da bu kadarı da yok. İrlanda'da kendinize yeni bir hayat kurabilirsiniz. Orada kalan arkadaşlarınız, aileniz sizi görmekten mutlu olurlar. Geri dönmeniz onları sevindirir. Benim gitmemi mi istiyorsunuz Signora Gabriella? Soru çok açıktı. Bilmek istiyordu. Hep ben ölürsem gider diyordu. Geriye insanların arasına döneceğinizi, beni de insanlarımın arasında matemimle baş başa bırakacağınızı söylerdi. Signora şaşkınlıkla yüzüne bakıyordu. Mario, benim adıma bana sormadan bu kadına nasıl söz verirdi? Benim razı olduğumu söyledi mi? Aynen böyle olur diyordu. Ve eğer ben Gabriella'dan ondan önce ölürsem sizinle evlenmeyeceğini de söylüyordu. Evlenirsem skandal olur, senin adını kirletirim diyordu. Herkesin benimle değil sizinle evlenmek istediğini düşüneceğini sanıyordu. Bu sözler sizi mutlu ediyor muydu? Hayır Signora. Bu sözler beni mutlu etmiyordu. Ne Mario'nun ölümünü ne de kendi ölümümü düşünmek istiyordum. Belki onurumu korumama yardım ediyordu. O kadar. Sizden korkmamam gerektiğini anlamama yarıyordu. Burada kalarak geleneklere karşı gelmeyeceğinizi, ölen ailenin yasıyla birlikte yas tutmaya kalkmayacağınızı anlamıştım, o kadar. Dışarıda otele et getiren kamyonun sesi, çömlekçiye malzeme getiren kamyonetin sesi, okuldan dönen çocukların selamlaşmaları, şakalaşmaları duyuluyordu. Köpekler havlıyordu, bir yerde öten bir kuş sesi vardı. Mario daha önce geleneklerden, onurdan söz etmiş, bu kavramların kendisi ve ailesi için ne kadar önem taşıdığını anlatmıştı. Teker teker konuşmaya başladı. ''Sanırım bu ay sonu, Signora Gabriella. İrlanda'ya o zaman gideceğim.'' Kadının gözlerinde büyük bir rahatlama ve minnet duygusu belirdi. İki eliyle Signora'nın ellerini kavrayarak, ''Orada çok daha mutlu, çok daha huzurlu olacağınızdan eminim.'' Evet dedi Signora çok hafif bir sesle. Sözcükler o sıcak öğleden sonra sanki havada asılı kalmış gibiydiler. Gerçekten. Ancak yol parasına yetecek parası vardı. Nasıl olduysa arkadaşları bunu fark etmişlerdi. Signora Leone evine kadar gelerek bir tomar lireti eline sıkıştırmıştı. Lütfen Signora lütfen. Sayenizde o kadar para kazandık. Lütfen kabul edin. Paolo ve Gianna da aynı şeyi yaptılar. Signorasız çömlekçilik böyle gelişemezdi. Bunu ufak bir yüzü olarak kabul edin. Lütfen dediler. Yaşamlarının önemli yıllarını birlikte geçirdiği o yaşlı çift de evi böylesine güzelleştirdiği için bir karşılık vermek istediklerini söylediler. Havaalanı bulunan bir şehre götürecek otobüse eşyalarıyla bineceği gün Gabriella otelin önüne çıktı. Ne o ne de Signora tek kelime söylemediler. İkisi de başlarını eğmekle yetindiler. İfadeleri ciddi ve saygılıydı. O kısacık sahneyi izleyenler kullandıkları sözcükleri duyar gibiydiler. Bir kadının diğerine kelimelerle ifade edemeyeceği şükranlar sunduğunu ve yeni yaşamında şans dilediğini duyar gibi oldular. Şehir gürültülü ve kalabalıktı. Havaalanı ise büyük bir uğultuyla koşan insanlarla doluydu. Anusia'nın mutlu telaşına hiç benzemeyen, göz göze gelmekten kaşınan bir kalabalık. Dublin'de büyük bir olasılıkla böyle bir kent olmuştu. Ama Signora bunları düşünmemeye kararlıydı. Hiç plan yapmamıştı. Dublin'e varınca içinden geldiği gibi hareket edecekti. Yolculuğunu gerçekleşmeyecek planlarla bozmamaya kararlıydı. Kimseye geleceğini haber vermemişti. Ne ailesine ne de Brenda'ya. Bir oda tutacak ve her zamanki gibi başının çaresine bakacaktı. Nasıl davranacağını sonra düşünecekti. Uçakta bir çocukla konuşmaya başladı. 10 yaşlarında bir çocuk. Mario ile Gabriella'nın küçük oğlu Enrico yaşlarında. Farkında olmadan İtalyanca konuşmuştu. Çocuk ise ne dediğini anlamadan başını çevirdi. Signora camdan dışarı baktı. Artık Enrico'nun veya New York'a giden ağabeyinin başına gelenlerden hiç haberi almayacaktı. Mutfakta bulaşıkçılık yapan, şimdi ise Vista del Monte'de tutsak gibi yaşayan çocukla evlenen kız kardeşindendi. Evine kimin yerleştiğini de hiç öğrenemeyecekti. Gelenler Signora'nın o duvarların arkasında geçirdiği uzun yılları ve neden orada yaşadığını hiç bilemeyeceklerdi. Geride bırakılan kıtanın kıyılarında neler olduğunu hiç öğrenmeden, gidilen yerde nelerle karşılaşacağını bilmeden denize açılmak gibi bir şey diye düşündü Signora. Londra'da uçak değiştirdi. Londra'da kalmak hiç istemiyordu. Başka bir hayatta Mario ile yaşadığı yerleri yeniden görmek gibi bir özlem yoktu içinde. Çoktan unuttuğu insanları yeniden aramak ve zorla anımsadığı yerleri yeniden gezmek istemiyordu. Yok hayır, Dublin'e gidecek, karşısına ne çıkarsa göğüsleyecekti. Her şey o kadar değişmişti ki şehir anımsadığından çok daha büyüktü. Alan dünyanın her tarafından gelen uçaklarla doluydu. Signora İrlanda'da otururken uzaktan gelen uçaklar hep Shannon Havaalanı'nı kullanırlardı. Her şey nasıl böylesine değişmişti? Örneğin havaalanı yolu. Eskiden havaalanı yolunun arasında kıvıla kıvıla giderdi. Şimdi ise iki tarafı çiçekli bir otoyol yapılmıştı. Tanrım, İrlanda çağ atlamıştı. Otobüste bir Amerikalı kadın nerede kalacağını sordu. Tam emin değilim dedi Signora. Bir yer bulacağım. Buralı mısınız yoksa turist misiniz? Uzun zaman önce İrlanda'dan ayrıldım dedi Signora. Benim gibi atalarınızın izini arıyorsunuz herhalde. Amerikalı kadın mutluydu. Köklerini arayıp bulmak için kendine bir hafta tanımıştı. Bu kadar zaman yeter diyordu. Tabii yeter diye Signora, İngilizce yanıtlar bulmanın ne kadar zor olduğunu düşünerek neredeyse certo diyecekti. Birden İtalyanca konuşmaya başlasa kim bilir ne züppe sanacaklardı. Dikkat etmeliydi. Signora otobüsten indi ve Liffey'in karşısındaki O'Connell Köprüsü'ne doğru yürüdü. Etrafı grup halinde dolaşan uzun boylu, özgüvenli, gülen gençlerle doluydu. Bir yerlerde bu genç nüfus hakkında bir yazı okuduğunu hatırladı. Yazıda ülkenin yarısının 24 yaşından genç olduğunu okumamış mıydı? O yazının böylesine somut kanıtları görmeyi beklemiyordu. Ne kadar renkli giyinmişlerdi. İngiltere'ye çalışmaya gittiğinde Dublin gri ve hüzünlü bir yerdi. Oysa şimdi binaların çoğu temizlenmişti. Yollarda güzel, pahalı arabalar vardı. Eskiden daha çok bisiklet ve eski püskü arabaların olduğunu hatırladı. Gözüne dergiler çarptı. İri göğüslü kızların resimleri vardı kapaklarda. Son geldiğinde bu dergiler yasaklanmış olmalıydı. Ya da kendisine ipek bir kozada mı yaşıyordu o zamanlar? Bilmediği bir nedenle O'Connell Köprüsü'nü geçerek Liffey'in kıyısında yürümeye başladı. Sanki kalabalığı izlemesi gerekiyormuş gibi ta Temple Bar'ı bulana dek ilerledi. Yıllar önce Mario ile tatile gittikleri Paris'te Sen Nehri'nin sol kıyısına benziyordu burası. Arnavut kaldırımlı sokaklar, her biri el sallayan, birbirleriyle konuşup gülüşen, gençlerle dolu kaldırım kahveleri. Kimse ona Dublin'in böyle bir yer olduğunu söylememişti. Ama yastık yüzüyle evli ve çok daha burjuva bir yörede çalışan Brenda, belki böyle yerlerin varlığından bile haberdar değildi. İki kız kardeşi ve sıkıcı kocalarının veya iki erkek kardeşi ve durgun karılarının mı Temple Bar'ı keşfetmelerini bekliyordu. Burası ancak onaylamadıklarını belli etmek için başlarını sağlayarak ağzını aralacakları kesindi. Signora harika bir yer diye düşündü. Yepyeni bir dünyaydı. Doyması zor bir dünya. Sonunda kahve içmek için oturdu. Yıllar önce Signora'ya benzeyen 18 yaşında uzun kızıl saçlı bir kızdı kahve servisini yapan. Onu yabancı sanmıştı. Teker teker konuşarak hangi ülkeden geliyorsunuz diye sordu. Sicilya'dan, İtalya'dan dedi Signora. Harika bir yer dedi genç kız ama dillerini konuşmayı öğrenmeden bir daha gitmem. Neden? Erkeklerin ne dediğini anlamak isterim de ondan. Ne dediklerini anlamazsanız neye evet dediğinizi de bilemezsiniz. Doğru değil mi? Ben hiç İtalyanca bilmeden gitmiştim. Ben de neye evet dediğimi hiç mi hiç bilmiyordum dedi Signora. Ama her şey kendiliğinden halloldu. Yok hayır, hallolmaktan daha iyisi oldu. Her şey harikaydı. Ne kadar kaldınız orada? Uzun bir zaman, 26 yıl. Sesi heyecanlıydı. Karşısında bu maceraya atıldığında henüz doğmamış olan genç kız hayretler içinde bakıyordu. Bu kadar uzun zaman kaldığınıza göre oraya aşık olmuştunuz herhalde. Ah evet, evet. Ne zaman geri döndünüz? Bugün dedi Signora. Derin bir iç çekti. Ama acaba kızcağız acayip biri olduğumu mu düşünerek bana başka türlü mü bakıyor diye düşündü. Signora bundan böyle insanlara bu izlenimi vermemeye gayret etmeye karar verdi. İtalyanca sözcükler kullanmaktan kaçınmalıyım. İçimi çekmemeliyim. Birbirleriyle bağlantısız, ilgisiz konularda konuşmamalıyım. Genç kız uzaklaşmak üzereydi. Bir dakika lütfen. Burası Dublin'in çok hoş bir bölümü. Bu civarda bir oda bulmak kolay mıdır sizce? İşte şimdi kız onu iyice tuhaf olduğu kesindi. Belki kalacak yerlere artık oda denmiyordu. Apartman mı demeliydi acaba? Kat mı? Kalacak bir yer mi? Basit bir yer dedi Signora. Bu yörenin şehrin en moda yeri olduğunu, herkesin burada oturmak istediğini duyunca hevesi kursağında kalmıştı. Burada çatı katları vardı. Pop starlar oteller satın alıyordu. İş adamları ise ev arıyorlardı. Lokantadan geçilmeyen bir bölgeydi. Şu sıralar en gözde yerdi. Anlıyorum dedi Signora. Gerçekten anladığı bir şey vardı. O da geri döndüğü bu şehir hakkında öğrenecek çok şeyi oldu. Lütfen kalabileceğim fazla pahalı olmayan bir bölge adı verir misiniz? O kadar gözde olmayan bir yer. Genç kızın uzun, koyu kızıl saçlarını salladı. Neresini söyleyeceğini bilemiyordu. Signora'nın tamamen parasız olup olmadığını çözmeye çalışıyor gibiydi. Kira parasını çıkartmak için çalışması gerekecek miydi? Bir iş bulursa ne kadar çalışabilir diye merak ediyordu. Signora kıza yardımcı olmaya karar verdi. Bir haftalık yatak ve kahvaltı param var. Sonra ucuz bir yer tutup çalışmam gerekecek. Belki çocuk bakarım. Genç kızın bakışları kuşkuluydu. Çocuk bakmak için genelde daha genç insanlar aranıyor. Belki bir lokantanın üstünde bir oda bulur, lokantada çalışırım. Bu konuya da fazla umut bağlamam yerinizde olsam. Hepimiz böyle bir iş peşindeyiz. Çok zor bulunan işler bunlar. Kız iyi biriydi. Signora'ya acıdığı belli oluyordu. Signora'nın bu ifadeye alışması gerekecekti. Üstünün başının düzensizliğini saklamak için daha kesin bir tavır almaya karar verdi. Ne dediğini bilmeyen yaşlı bir kadın izlenimi vermemek için her yolu deneyecekti. Önlüğünde yazılı olan senin adın mı Suzy? Evet, annem Suzy Quattro hayranıymış da. Karşısındakinin boş bakan gözlerini fark edince, hani şu şarkıcı yıllar önce çok ünlü olan ama belki ünü İtalya'ya kadar gelmedi. Eminim öyledir ama o yıllarda ben müzik dinlemiyordum. Bak Suzy, zamanını benim sorunlarım için almak istemem ama 2 dakika yanımda kalıp bana ev bulabileceğim ucuz yerlerin nerede olduğunu söylersen çok sevinirim. Suzy, Signora'nın gençken şehir dışı sayılan ufak yerlerin, köylerin adını saydı. Şimdi oraları işçi kesiminin oturduğu yaygın yerleşim bölgeleri olmuştu. O bölgelerde yaşayanlardan çoğu çocukları büyüyüp evi terk ettiğinde bir odalarını kiraya vermek isteyebilirlerdi. Kirayı nakit olarak aldıkları sürece. Durumunun kötü olduğunu söylemesine gerek yoktu. Fazla açık sözlü olmamak daha iyi olurdu. Ne kadar iyisin Suzy, bu yaşta böylesine akıllı olmayı nereden öğrendin? Onların arasında büyüdüğüm için neyin ne olduğunu çok iyi bilirim. Signora böylesine iyi bir genç kızın daha fazla meşgul etmemesi gerektiğini düşünüyordu. Kahve parasını ödemek için elini çantasına uzattı. Yardımların için çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. Yerimi bulup yerleştikten sonra gelir sana ufak bir armağan getiririm. Suzy'nin bir an için kararsızlıkla dudağını ısırdığını gördü. Sanki bir karar vermesi gerekiyor gibiydi. Adınız ne diye sordu. Sana komik gelecek biliyorum ama adım Signora. Resmi olmak için söylemiyorum. Bana herkes bu adla hitap eder. Ben de bundan hoşlanırım. Nasıl bir yer olduğunun fazla önemi olmadığından emin misiniz? Kesinlikle. Doğru söylediği yüzünden belliydi. Signora'nın çevreyle fazla ilgilenen insanları anlamadığı anlaşılıyordu. Dinleyin, benim de ailemle aram iyi değil. O yüzden evden ayrıldım. Birkaç hafta önce odamı birine kiraya vermekten söz ediyorlardı. Odam boş, onlar ise haftada birkaç pound'a hayır diyecek durumda değil. Soranlara aile dostu olduğumuzu söylemeniz gerekir, gelir vergisinden ötürü. Olur mu dersin? Signora'nın gözleri parlıyordu. Bir dakika dinleyin. Suzy bir anlaşmazlıktan ürküyordu. Sözünü ettiğim yer son derece basit, birbirine benzeyen binalardan oluşan bir işçi sitesi. Binaların kimi daha bakımlı, kimi ise iyice dökülür. Hiçbir şıklığı, zerafeti yoktur. Televizyon bütün gün açıktır, herkes televizyonun sesini bastırmak için bağırarak konuşur. Bir de kardeşim Jerry var. 14 yaşında ve bir felaket. Yatacak bir yer olsun bana yeter. Çok hoş olacağına eminim. Suzy'nin adresi bir kağıda yazıp hangi otobüse binmesi gerektiğini söyledi. O sokakta biraz yürüyün. Önce nasıl olsa size oda vermeyeceklerinden emin olduğum komşularımızın kapısını çalın. Sonra bir rastlantıymış gibi bizim eve uğrayın ve odanız var mı diye sorun. Parayı baştan söyleyin. Uzun süre kalmayacağınızı da eklemeyi unutmayın. Sizden hoşlanırlar. Biraz yaşlısınız ya, daha saygı değer bulurlar sizi. Görürsünüz, size benim eski odamı kiralayacaklardır. Sadece benim gönderdiğimi söylemeyin, o kadar. Signora uzun uzun yüzüne baktı. Erkek arkadaşını beğenmiyorlar mıydı? Erkek arkadaşlarımı diye düzeltti Suzy. Babam sokak kızı olduğumu söylüyor. Lütfen sizin yanınıza tekrarlarsa sakın karşı çıkmayın. O zaman tanıştığımız meydana çıkar. Suzy'nin yüz ifadesi sertti. Signora onca yıl önce Sicilya'ya gitmek üzere yollara koyulduğunda kendisinin de böyle katı bir ifadesi var mıydı hatırlamıyordu. Otobüse bindi. Bir zamanlar yaşadığı bu kentin nasıl olup da bu kadar büyüyüp serpildiğini bir türlü anlamıyordu. Akşamın son ışıklarında trafiğin içinde oynayan çocuklar göze çarpıyordu. Dış mahallelere doğru gittikçe küçük bahçeleri olan evlerde bisiklete binen çocuklar görünmeye başladı. Bir evden diğerine gidiyorlar, zaman zaman bahçe kapısının yanında durmuş sohbet ediyorlardı. Signora, Suzy'nin tarif ettiği evlerin kapısını çaldı. Dublinliler evlerinin dolu olduğunu, her odasını kullandıklarını söylediler. Aklınızda oda kiralayacak biri geliyor mu diye soruyordu. Biri Sullivan'ları deneyin dedi. Şimdi bir bahane bulmuştu. Kapıyı çaldı. Yeni evi burası mı olacaktı? Anunsiya'daki yaşamını yitirmenin acısını bu çatının altında yatarak mı geçirmeye çalışacaktı? Sadece aşık olduğu sevdiği erkeği kaybetmemiş, geleceğini, ölümünden sonra arkasından çalacak kilise çanlarını da yitirmişti. Her şeyi, ona bir oda vermeyi reddederler diye evi beğenmekten korkuyordu. Kapıyı Jerry açtı, ağzı doluydu. Kırmızı saçlı, çilli bir çocuktu. Elinde bir sandviç vardı. Dedi. Annenle veya babanla konuşabilir miyim lütfen? Ne konuda? Besbelli bir zamanlar bu eve içeri girmemesi gereken birileri gelmişti. Kiralık bir odanız var mı diye sormak istiyordum da diye söze başladı Signora. İçeridekilerin ne olup bittiğini duymak için televizyonun sesini kıstıklarını fark etmişti. Burada bir oda var mı? Jerry o denli duyduklarına inanamıyordu. Signora da belki haklı, bu çok saçma bir istek diye düşünmekten kendini alamadı. Ama hayatı hep saçma görünen davranışlarla geçmemiş miydi? Öyleyse neden şimdi vazgeçeyim diye düşündü. Belki onlarla konuşabilirim. Kapıya çocuğun babası geldi. İri bir adamdı. Başının iki yanında sanki kafatasının kapağını kaldırmaya yarayan tutamaklara benzer iki tutam saç vardı. Signora ile aynı yaşta olmalıydı. Ama seneler kolay geçmemiş, izler bırakmıştı. El sıkmaya hazırlanır gibi ellerini pantolonun iki yanına siliyordu. ''Bir şey mi istediniz?'' diye sordu kuşkulu bir sesle. Signora bu mahallede bir oda aradığını ve 22 numarada oturan Queen'lerin belki boş bir odaları vardır diye onu buraya gönderdiklerini söyledi. Daha güven verici olmak için Queen'leri daha önceden tanıdığını ima edercesine konuşmuştu. ''Bir dakika gelir misin Peggy?'' diye seslendi adam. Elinde sigara öksürerek gelen kadının gözlerinin altı mosmordu. Dümdüz saçları vardı. ''Ne var?'' dedi bıkkın bir sesle. Fazla umudu kalmayan Signora'nın hikayesini bir kez daha tekrarladı. ''Bu yerde oturmaya sizi iten nedir?'' ''Uzun süredir İrlanda'da değildim. Bildiğim fazla yer yok. Kalacak bir oda bulmam gerek. Her şeyin böylesine pahalılaştığını bilmiyordum. Ve bu yöreye geliş nedenim dağların görünmesi.'' dedi. Bu neden hoşlarına gitmişti sanki. Belki bu denli basit bir söylemle açıklanmış olmasıydı onları etkileyen. ''Evimizi pansiyon gibi hiç kiraya vermedik.'' dedi kadın. ''Sorun çıkartmayacağımdan emin olun. Odamda otururum. Bizimle yemek ister misiniz? Erkek eliyle kalın, hiç çekici görünmeyen sandviçlerin, yaldızlı kağıdın içindeki tereyağının, süt şişesinin durduğu masayı gösteriyordu. Yok, hayır, teşekkür ederim. Elektrikli bir çaydanlık alırım. Zaten genellikle salata yerim. Bir de o elektrikli ısıtıcılardan alırsam, hani şu çorba ısıtmak için. Daha odayı görmediniz bile.'' dedi kadın. ''Gösterebilir misiniz?'' Sesi yumuşak ama buyurucuydu. Birlikte yukarı kata çıkmaya başladılar. Jerry merdivenin altında durmuş arkalarından bakıyordu. İçeride lavabosu olan ufak bir odaydı. Boş bir elbise dolabı, boş bir kitaplık, duvarlar da bomboş. O uzun, kızıl saçlı, güzeller güzeli, hayat dolu Suzy'nin bu odada yaşamış olduğuna dair en ufak bir iz bulunmayan bir oda. Pencereden dışarısının giderek karardığı görünüyordu. Oda evin arka tarafında, yakın bir gelecekte evlerle dolacağı kesin, boş ve verimsiz bir araziye bakıyor. Ama şimdilik dağlarla arasına hiçbir şey giremeyecek. ''Böyle güzel bir manzarası olması çok iyi.'' dedi Signora. ''Ben İtalya'dan geliyorum. Orada buna dağ manzarası, Vista del Monte derler. Bizim oğlanın gittiği okulun adı da Mountain View.'' dedi iri erkek. Signora gülümseyerek, ''Bay Sullivan, Bayan Sullivan, beni kiracı olarak kabul ederseniz kendimi çok güzel bir yere gelmiş sayacağım. Acaba kafadan sakat mı der gibi bakışlarını gözlemledi. Böyle birini eve almakla hata mı yapıyorlardı? Sonra banyoyu gösterdiler. Biz toplarız dediler. Havlunuz için bir yer açarız. Aşağıda oturup konuştular. Signora'nın yumuşaklığı onları sanki daha düşünceli ve zarif davranmaya zorluyor gibiydi. Erkek masanın üstündeki yemek artıklarını topladı. Kadın ise sigarasını söndürüp televizyonu kapattı. Karşı evde oturan ve hayatlarını tanıdıklarının vergi dairesine ihbar ederek kazanan bir aileden söz ettiler. Ortalık karıştırıcı o karşı komşunun evin masraflarına katkıda bulunan paralı bir misafir olduğunu ihbar etmesini önlemek için herkese akraba olduklarını söylemeyi kabul etmesi gerektiğini açıkladılar. Örneğin kuzen olduğumuzu söyleyebiliriz dedi Signora heyecan içinde. Gizli saklı bir şeyler yaşamak hoşuna gitmişti. Uzun yıllar İtalya'da yaşadığını söyledi. Sonra gözüne duvardaki papanın resmi ilişti ve İtalyan kocasını yakın zamanda kaybettiğini, hayatının geri kalan yıllarını İrlanda'da geçirmek için Dublin'e geldiğini anlattı. Burada aileniz yok mu? Bazı akrabalarım var. Zamanla onları bulmaya çalışacağım. Bu sözleri söyleyen Signora'nın bu şehirde bir annesi, bir babası, iki kız ve iki erkek kardeşi vardı. Onlar da yaşam şartlarının çok zorlaştığını, Jimmy'nin boş zamanlarında kamyonet, taksi veya dört tekerlekli başka ne bulursa kullandığını, böylece biraz para kazandığını, Peggy'nin de süpermarkette kasiyer olarak çalıştığını anlattılar.